Ayrım 37.
A1'liler bu arada kapıları gümbürdeterek bağıra bağıra idareye sataştılar. Tavas devrim güçlerinin A1'de kuşatıldığını, kapıyı kırarak koridora çıkmanın çok doğru bir taktik olacağını ileri sürdü. Demir kapıyı kırmak için oturağı getirirken Azer engel oldu. Sırayı bırakmasını ve biraz akıllı olmasını söyledi. Tavas dişlerini sıkarak azgın azgın, "Kuşatma çemberine düşen bir devrimin iki taktiği var. Sadece ve sadece iki taktiği," diye bağırdı. "Birincisi kuşatmayı yarmaktır. İkincisi ise mermi mermi meydan okumak. Hayata vay be dedirterek kendi inancının ateşinde yok olmaktır. Sen pasifizmi, dul karı sessizliğini öneriyorsun bana," güldü Azer. "Aklını başına topla Tavas. Cezaevindeyiz. Ne kuşatması, ne mermisi. Bırak şu sırayı. Cezaevinin kendisi bir kuşatmadır. Kuşatma içinde kuşatılmamıza göz yumuyorsun. Gereksiz tartışmayalım, bırak sırayı. Faşistlerin karşısında haklı zemindeyiz. Sırayla kapıyı zorlayıp da dikkatleri üzerimize çekip onların saldırganlığını mı perdeleyeceğiz? Rüzgara karşı işeme adetini bırak artık." Tavas sırayı bıraktı. Mistan kolundaki cam yarasına bakarak "Kepaze, adi, müptezel, rezil yaratıklar," diye mırıldandı. Koğuşun genel durumuna şöyle bir baktı. Faşistlerin kendisine 3 sabun, 1 kavanoz, 2 tükürük attıklarını düşündü. Ayı Mahmut'un kendisine defalarca "proleter porsuğu" diye sataştığını düşündü. Düşman asıl düşmanını çok iyi tanıyordu. Burjuvazinin en adi, en kepaze ve en müptezel kanadı, yani faşist kanadı, proletaryanın temsilcisini baş hedef seçmişti kesinlikle. Kıyametini, mezar kazıcısını tanıyordu zalim. Küçük burjuvazi ile proletaryanın temsilcisi arasında kesinlikle ayrım yapıyordu. Bu son olay adi küçük burjuvaların kendisinin proleterliği ile alay eden o çekilmez soytarılıklarına bir darbe daha indirmişti. Gardiyanlar A2'lileri bahçeden koğuşa aldılar. Bahçeye açılan koğuş kapısını kilitlediler. Bu arada A1'liler öfkeli öfkeli tartıştılar Duman Bey ve baş gardiyanlarla. Yaralarının pansumanı için topçu, muhtar ve mestan revire alındı. A1 ile Duman Bey'in tartışması akşam karavanasına kadar sürdü. En son sözü şu oldu Duman Bey'in: "Sakin olun arkadaşlar. İnsan eseri olmayan hiçbir felaket yoktur dünyada. Gözünüzü kendi iç kuyunuza yöneltin biraz da. Biz kimseyi size karşı kışkırtmayız. Size karşı herhangi bir saldırıya da göz yummayız." Duman Bey ayrılmak üzereyken sosyolog geldi. Kibarca selamladı A1'lileri. Tepeden inme girdi söze. "Duruma hakimiz arkadaşlar, ciddi söylüyorum, o kadar şey değil öyle. Devlet güçlüdür, seyirci kalmaz." A1'lilerin yüzlerini buruşturduklarını, lanet okuyan bakışlarla kendisini tepeden tırnağa süzdüklerini görünce Duman Bey ile birlikte hemen ayrıldı. Tavas'ın "babalanda geli" kulağında çınlayınca baş gardiyanlarla birlikte gülümsedi. A1'liler koğuşu temizlediler. Kalın cam parçalarını sakladılar. Bir durum değerlendirmesi için toplandılar akşam karavanasından sonra. Sakin ve efendice başladı toplantı. Barışmalarla sürdü. Zararsız, rahatlatıcı, kıvrak küfürler savruldu. Masaya iki deli yumruk indi. Sürahiyle bardaklar zıpladı. İçlerinden birisi en iyi saldırı ve en iyi savunma üzerine geniş bir açıklama yaptı ve görüşlerini Danton'un "saldırı, saldırı, saldırı" cümlesiyle noktaladı. Bir başkası konuşmanın tadına öylesine vardı ki hızını alamayarak felsefeye girdi. Tavas toplantının en hareketli anında konuştu. İnsanın ateşli, eylemli ruhundan ve dizginsiz, kesintisiz eylem özgürlüğünden söz etti. Burnunu 3 kez çektikten ve bir bardak su içtikten sonra arka cebinden küçük bir defter çıkardı. "Şimdi sizlere," dedi, "Ernst Renan denilen ne idüğü belirsiz bir adamın çok şahane bir sözünü okutacağım ki üzerinde hayatınız boyunca iyi düşünün. Adam şöyle yumurtluyor: gerçek ve orijinal düşünce vücut bulmak için izin istemez ve hakkının tanınıp tanınmamasına pek aldırmaz. O her zaman yeterli özgürlük bulur. Çünkü muhtaç olduğu tüm özgürlüğü o kendi kendisine verir." Aşırı kitabi gevezelikler yapıldığını, toplantının uyuşturularak amacından saptırıldığını söyleyen mestan, yarım saat konuştuktan sonra gevezelikleri protesto amacıyla toplantıyı terk etti. Hiç kimsenin dünyaya gereksiz bir yük yükleme hakkı yoktu. "Çok şükür," dedi ufaklık mestanın arkasından. "Proletaryanın anlı kanlı ve de şanlı temsilcisi çıktı. Biz adi küçük burjuvalar baş başa kaldık." Adi küçük burjuvalardan birkaç kişi daha konuştu. Muhtara verildi en son söz. Muhtar ruhunun dayanılmaz çığlığı, ünlü açlığı ve iştahıyla konuştu. A2'lilerin kaşındığını, A1'in bu ahır sakinlerini bir kereye özgü olmak üzere kaşağılaması gerektiğini söyledi. Bu arada karavanaların bilinçli olarak kötü çıkarıldığına işaret etti ve duruma her ne pahasına olursa olsun seyirci kalınmamasını vurguladı. Genel olarak sapan yöntemiyle saldırmanın daha etkili olacağını yineledi. Toplantının sonunda Azer ortaya çıkan görüşleri özetledi. Ezici çoğunluğun birleştiği nokta A2'ye hiç beklemediği bir anda sapanlarla saldırmaktır. Bunun için hazırlık yapmak gerekiyor. A2'nin ve idarenin sezmeyeceği bir şekilde beton kırmak, camlı çivili gülleler hazırlamak, sapanları yapmak, zulalarını ayarlamak gerekiyor. Bu heriflerin kendilerini yeniden bulmaları için şarttır bunlar. Şu kırılmamış pencere camlarını da çıkarmak gerekiyor dedi muhtar. Sabunlarla saldırıya geçerlerse tuz buz olur camlar, mahveder bizi, hatta kör bile eder. Kırıklar da dahil tüm camları çıkaracağız dedi Civo. Kocaman tesbihini şakırdatarak bıyıklarını sıvazladı. Camlar iyi tanırlar karanlığı. İşleri güçleri gün ışığını karanlığın bağrına ulaştırmak olduğu için hedeflerini bulmakta zorluk çekmezler. Ökkeş Örengül'ü yüzünü yıkarken direnişçilerin neden tek bir komün çatısı altında birleşemedikleri üzerinde düşündü. Yeni doğmuş bir bebek gibi tek bir memeden beslenebilirdi tüm insanlık. Aynaya baktı, saçlarını düzeltti. Yakışıklı ve sempatik bir insan olduğu kanısına vardı. İnsan olmanın en temel şartıydı sempatiklik. Sempati yumurtlayan beyaz bir güvercine benzetti gerçek insanın ruhunu. Tükürdü. Dişlerindeki kanama oranının bir hayli arttığını gördü. Lanet okudu tükürüğüne. Koğuşta kaç kişinin dişinin kanadığını sordu yanındakine. Yarıdan fazla sözünü duyunca vay be dedi. En zalim anlamsızlığın insanın kara öfkesinde yattığını düşündü. Kantin ambargosunun derininde yatan nedenlere taktı kafayı. Elbise giymeme yüzünden insanların açlıkla cezalandırılması sorununun dayandığı gerçek amaçlar üzerinde düşündü. Kıçını açmak da dahil insanlar çıplak yaşama ruhsatını ana rahminde almışlardı. Yatakhaneye girerken dalgınlıkla karşıdan gelen birisine çarptı, pardon dedi. Neden bu kadar derin düşündüğünün üzerinde düşündü. Yatağına uzandı, kitabı aldı, 5. sayfayı açtı ve yazarın şu önemli cümlesinin derinliklerinde yatan gerçeği kavramak için yaratıcı, yıpratıcı düşüncelere daldı. İnsanoğlu garipliklerle dolu bir yaratıktır. Örengül'ü önce insanoğlu ve insanlık sözcüğünün üzerinde durdu. Bu muğlak ve kıvrak sözcükleri bir bilgin titizliğiyle tahlil etmeye başladı. Nefretini aşk gücüyle yenemeyen, iyimserliğine güvenemeyenler bu sözcüklerin kapsamına girerler miydi? Bu soruyu yan ranzada yatan Tantana Yusuf'a sordu. Tantana biraz düşündükten sonra, insanlık bir handır dedi. Bazı insanlar bu handa çok kalırlar, bazıları sık sık girer çıkarlar, bazıları da kapısından içeri bakarlar ama hiçbir zaman düşünmezler içeri girmeyi. Örengül'ü derin derin esnedi. Kuşkularını, kararsızlıklarını takdir etti. Bakışlarını kitaptaki cümleye dikti yeniden. İnsanoğlu garipliklerle dolu bir yaratıktır. Evet, garipliğin ne olduğunu biliyordu. Ama bu, garipliklerle sözcüğü oldukça dolu, ilginç, esrarlı, ayartıcı bir sözcüktü. Cümlenin bakışlarını ve rahmini derinleştiren bir güce sahipti. Garipliklerle. Evet, tam 13 harflik bir sözcük. Bu sözcükle yazarların kastettiği şey nedir acaba? Hemen yanındaki sözlüğe sarıldı Örengül'ü. Sözcüğün anlamını birkaç kez okudu. Tantana'ya dönerek, "Düşünmeyi nimet sayan bir adam olarak, sence insanoğlu garipliklerle dolu bir yaratık mıdır Yusuf?" dedi. Tantana midesinin ekşimsi gurultularını dinledi, kadınlar hamamını düşündü. Hamamın göbek taşına dökülen kart karıların tuzlu teri kadar ağırlığı ve aydınlığı yoktur insanoğlunun. Lügatımın herhangi bir virgülünün kuyruğu kadar dikkatimi çekmiyor insanoğlu. Baksana elbise giymiyoruz diye yara aç ve sigarasız bıraktı bizi. Görüşçüsüz, mektupsuz kaldık. Diş etlerimiz kanıyor. Basurlular ve mide hastalıkları arttı. Gözlüklerin derecesi arttı. Kendi basuruma boyun eğmemi, teslim olmamı istiyor. Bu kadar alçalıyor işte insanoğlu. Tam bu sırada Taylan girdi yatakhaneye. A3 koğuşundan 3 kişinin daha tarafsızlara tüydüğünü söyledi. Koğuş arı kovanı gibi uğuldadı hafiften. Çeşitli gruplar hemencecik tüyenlerin kimler olduğunu sordular. Ranzaların alt katlarında, voltalarda son tüyüşlerin yorumuna giriştiler. Tilki Şefik, bu tip tüyüşlerin genel devrimci itibarı sarstığını, idare cephesinde koğuşlarda demokrasi olmadığı şeklinde bir görüşün yayılmasına yol açtığını söyledi. Koğuşlara hemen yazı gönderilmesini, direnişten ayrılmak isteyenlerin görüşlerini çekinmeden söylemeleri ve bunlar üzerinde hiçbir baskının yapılmaması hususunun bildirilmesini istedi. Tilki'ye göre gitmek isteyenler utanç verici bir şekilde tüymemeliydi. Koğuşa söylemeli, önceden idareye dilekçe vermeli ve öyle gitmeliydiler. Direnişin ciddiyetiyle bağdaşmalıydı terk edişlerin biçimi. Ökeş Örengül'ü tüymeler konusundaki her görüşü ayrı ayrı dinledi. İnsanların tepkilerini, eleştirilerini, küfürlerini ruhunun süzgecinden geçirerek özümledi. Önce tek başına çelik dolapların önünde bir volta attı. Kaşlarını çatarak bir hayli ağır düşüncelere daldı. Üç kişinin koğuşa haber vermeden tüymesinin derinliklerinde yatan ilginç ve hınzır nedenleri keşfetmeye çalıştı. Sonra derin bir of çekti. Çektiği ofun esas olarak hangi nedenlerden kaynaklandığı üzerinde düşündü biraz da. Kalorifer peteğinin üzerine çıkarak tepedeki ağaçların uçlarını, gökyüzünü yani dünyanın dibini seyretti. Akşam karavanasından sonra mektuplar dağıtıldı. Tabii her zaman olduğu gibi Örengül'ü mektup tomarından bir tane de kendisine çıkmasını bekledi ve her zaman olduğu gibi çıkmadı. Bunun üzerine güvercin yuvalarını, tüylenmemiş aç kuş yavrularının çığlıklarını düşünerek yatağına uzandı. Yanı başında mektup okuyan tantananın için için gülmesini merak etti. Deminden beri neye gülüyorsun Yusuf? Mektubu zarfa yerleştirdi Yusuf. Bir güzel, bir acayip durum ki sorma dedi. Merakı iyice arttı Örengül'ünün. Güzel ve acayip durumun derinliklerinde yatan nedenleri kavramak için şunu bir anlat da dinleyelim dedi. Anasının kara gözlü bir ceylan yavrusundan haber verdiğini söyledi Yusuf. Ağzı kulaklarında keyifli keyifli gülümsedi. Kız hakkında birkaç ilginç soru sordu Örengül'ü. Tantana önce esnedi, kendi zenginliğini kıskanan bir harami hazinesi havasına girdi. Zevkle tane tane başlayarak kızı anlatmaya koyuldu. Hafiften pembeleşti yanakları, ter bastı bıyıklarını. Örengül'ü dünyanın en değerli hazinesinin açılışını seyreder gibi gözlerini gözlerine dikti tantananın. Kızın boynunun zürafa boynu kadar uzun ve narin olduğunu söyledi Yusuf. Saçlarının tek örgü halinde kara kıvılcımlar saçarak kalçasından topuklarına doğru döküldüğünü vurguladı. Tantanaya göre kız yayla pınarı gibi duru, yabanıl ve bilgindi. Topaldı topaldı ama topallığı ona inatçı bir kütük ateşi güzelliği üflüyordu. Özellikle yürüyüşüne dayanılmaz bir dişilik ve çağrı kazandırıyordu. Bir ara tantana yöresini şöyle bir yokladı, Örengül'üne sokularak şunları fısıldadı. Laf aramızda yengeni bir öpüşle mest ettim ki, yedi kat cenneti alaya çıksa bile unutmaz. Köşeye sıkıştırdım, naz rüzgarını dipten gelen dalgalarla kırdım. Kollarımın arasında fıkır fıkır güldü. O günü hiç unutamıyorum, felaket bir şeydi. Ateş indi temelime, binam tutuştu. İnsanlığımın doruğuyla tanıştım. Örengül'ü yutkundu. Büyük bir ciddiyetle dinliyordu Yusuf'u. Hayretten veya zalim bir meraktan olsa gerek ağzı açılmış, yana doğru çarpılmıştı hafiften. Hayatında hiç aşık oldun mu Ökeş? Örengül'ü irkildi. Sorunun derinliklerinde yatan nedenler üzerinde biraz düşündükten sonra oldum dedi. Hem de biraz acıklı, hatta hazin bir şekilde aşık oldum. Anlatsana nasıl oldu, kız güzel miydi? Anlatayım mı acaba diye sessiz bir soru yöneltti kendisine. Yusuf'un yüzüne yayılan ısrarlı, masum beklentiyi seyretti. Olmuş bitmiş bir serüvendi. Ne sakıncası olabilirdi ki anlatmanın? Ama kafasının çok daha derin ve yarın öbür gün ortaya çıkacak tarihi kararlarla meşgul olduğu şu sıra, dikkatini böyle şeylere ayırmayı gereksiz gördü. Şimdi hiç havasında değilim. Bir gün anlatırım Yusuf dedi. Bir ikindi üzeri kadınlar koğuşuna tespit edilen kanaldan, direnişçi koğuşlardan çeşitli hareketlerin yazıları geldi. Yazıların gelişi koğuşta ikili üçlü sohbetlerin yoğunlaşmasına yol açtı. A1'in gönderdiği yazıyı tüm koğuşa seslendiği için herkes okudu. A1'liler revire gelen kızlar aracılığıyla koğuş hakkında geniş bilgi edindiklerini, kızların idareye karşı tutumlarını hayretle karşıladıklarını belirtiyorlardı. A1'lilere göre kadınlar koğuşu derhal koğuş birliğini sağlamalı, bir koğuş konseyi oluşturmalıydı. Kadınlar koğuşu direnişçi koğuşların sloganlarına katılmalıydı. İstiklal Marşı'nın zorla söyletilmesine karşı açık tavır almalıydı. Kadınlar koğuşu cezaevi koşullarının düzeltilmesi, insani değerlerin savunulması mücadelesine aktif olarak katılmalıydı. Kadınlar kendi koğuşları ile diğer koğuşlar arasındaki koşulların farklılığından söz ettiler bol bol. Değişik tipte lanetler okudular, surat asanlar, of çekenler, hiç gerek yokken tuvalete gidenler oldu. Şişko Şehnaz, Nescafesini hüpürdetirken gelen yazıların kendisini hiç bağlamadığını, kendi beyninin ve gönlünün kölesi olduğunu açıktan ilan etti. Bir avuç fındık yedi. Memelerinin arasından yükselen esans kokusunu içine çekerek filtrelisini püfürdetti. Kabak çekirdeği kırmaya başladı. Aybaşı tamponlarını çöp kutusuna açıktan atan birkaç kadını herkesin önünde eleştirmeyi düşündü. Üst dudağının ayvacık tüylerini ter tomurcukları kaplamıştı. Duvarlara ve direniş delisi kalabalıklara lanetler yağdırıyordu içinden. Köşe sohbetinde bir hayli çene çaldıktan sonra gidip yattı. Başını yorganın altına soktu. Parlak bir Temmuz güneşinin altında, Heybeliada sahillerinde körpe bir ceylan iştahıyla sevişti. Her iki sevgilisine de sundu cömertçe içinde köpüren portakal renkli şehvet ateşini. Gözlerini açtı, yüreğini dinledi, karanlığı ısırdı. Hayalinin göz bebeklerine dikti masalcıyla Aylin'i. Orospular diye iç geçirdi. Hesap sordu iğneden ipliğe. Sol böğrünün üzerine yattı. Bir erkek eli olarak hayal etti sağ elini. Hırsla avuçladı sağ kalçasını. Apış arasına kaydırdı sol elinin işaret parmağını. Derin, isterik bir iç çekişle ısırdı yastığı. Sorgulamanın son gecesi üzerine abanan sarışın polisi anımsadı. Güçlü ve hoyrat ellerini, şarap kokan soluğunu, sen kız değilmişsin diye fısıldayışını, göğüslerini emişini. Sağ böğrünün üzerine döndü. Çatıda öten baykuşu dinledi. Direnişçi koğuşlardan gelen yazılara, yazıları yazan kalemlere gülümsedi acı acı. Yeniden daldı şehvetsisine, terledi domur domur. Cemşit Ağa'nın koridordan gelen ünlü şarkısına. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptımına kulak verdi. Serin, ekşi elma tadında efsunlu bir uykuya daldı. Ter, esans, fındık, sigara ve Nescafe kokusu tütüyordu yorgandan. Masalcının enginliklerinde pembe rüzgarlar esti gece saat 3'e kadar. Sırt üstü kıpırdamadan bir diyardan bir diyara uçuverdi. Önce aşk aşk diye çağlayan kutlu bir pınarda çırılçıplak yıkandı. Buğday filiziyle sohbet etti. Memelerini toprağa gömerek kökleri emzirdi. Sonra kıldan ince şimşek renkli bir çığlık attı. Demir grisi ışıklarla alazlanarak gümbür gümbür yırtıldı gök kubbe. Ilık, ip incecik, sevecen ve şirin ve arsız bir yağmur boşanıverdi. Suların uğultusunu dinledi masalcı. Susadı ve acıktı. Gökkuşağı içti avuç avuç. Tüyleri çöl kedilerinin gözleri gibi ışıyan dişi bir parsın yüreğini yedi. Cemre buğusunun sıcaklığında şişen bir buğday tanesi gibi şişti karnı. Bereket sancısı yayıldı damarlarına. Ve kuşların rengarenk şakıdığı bir sabah toprağa sırt üstü uzanarak doğurmaya durdu. Başı çimenlere düştü bebeğin, gövdesi çıkmadı ama. Geceli gündüzlü 3 gün çığlık attı bebek. Ve 4. gece ay ışığında Yenisey ufuklarından, Sayan dağlarının ardından bir ceylan yavrusu çıka geldi. Kulakları alacakaranlıkta mum ışığı gibi yanan, mermer aklığında bir ceylan yavrusu. Dudaklarıyla kulaklarından tuttu, incitmeden çekip çıkardı bebeği. Ve milyarlarca yıldızın tanıklığında şöyle dedi masalcıya. Bu bebeğin adını Manas koy ey Sıdıka. 72 başlı bir ejderden ders alsın. Yarın sabah doğum yadigarı olarak her çiçek gelip sana rengini armağan edecek. O renklerden bu çocuğa bir bayrak doku. Bir özgürlük ve bağımsızlık bayrağı. Sana gözlerimin ışığını veriyorum. Bu ışıkla o bayrağın üzerine şunları yaz. Yaşasın refahın, kahkahanın, evetin ve yeteneğin egemenliği. Yüzü koyun uzandı masalcı. Gelen yazılar sayesinde yarısını kazandık koğuşun diye mırıldandı. Gülümsedi. Tatlı bir yorgunluk ve güven yayıldı yüz hatlarına. Uyudu o haliyle. Kadınlar koğuşunun yarısı 2 gün içinde 4 kişilik bir konsey atadı. İstiklal Marşı'nın zorla söyletilmesine karşı açık tavır alınmasını, anmaların düzenli bir şekilde yapılmasını ve direnişçi koğuşlarla her konuda birlikte hareket edilmesini kararlaştırdı. Kuşun yarıya yakın bir bölümü Şişko Şehnaz sözcülüğünde kararlara karşı çıktı. Kararlara uymayacaklarını, bildikleri gibi hareket edeceklerini açıkladılar. Direnişçi koğuşlardan yazılar ve direktifler gelinceye kadar yatan kadınların birdenbire ateşlenip harekete geçmelerinin onursuz, kişiliksiz bir davranış olduğunu ileri sürdüler. Koğuş kendi gücüne dayanmalı, kendi kafasıyla hareket etmeliydi. İki kamp halinde bölünmüştü koğuş. 2-3 kişi iki kamp arasında yansızlığını ilan etti. Dilay ve bir iki kadın gönülsüz bir şekilde konsey kararlarına uyacaklarını açıkladılar. A2'li sağcılar A1'lilerin saldırı hazırlığı içinde olduklarını ve mutlaka saldıracaklarını sezdikleri halde toplu olarak bahçeye çıktılar. A1'liler kırılan pencerelere battaniyeler germişlerdi. Her battaniyenin arkasına bir tane olmak üzere 5 sapanca mevzilenmişti. Bir sapancı yemekhanenin, diğeri ise tuvaletin penceresine yerleşmişti. Her sapancının cepleri, beton parçaları, çivili sabun ve kalın cam parçalarıyla doluydu. Her sapancının yanında ayrıca kalıp sabun, ilaç şişesi, cam bardak ve su atacak birer kişi bulunuyordu. A1'liler tam anlamıyla hazırlanıp sotaya yatmışlardı ve hep birden saldırmak için fırsat kolluyorlardı. Tavas tuvalet penceresine yerleşmişti. Sağcılar toplu halde bahçede volta atarken bir yandan A1'lilere sataşıyor, bir yandan da kıpırdayan battaniyelerin arkasında nelerin döndüğünü kestirmeye çalışıyorlardı. Ayı Mahmut Tavas'ın tuvalet penceresine mevzilendiğini anladı. Güldü kıs kıs. Lan boynuzlu engerek, lan Tavas adisi, harem karıları gibi ne gizleniyorsun battaniyenin arkasında? Kavanoz atmamızdan mı korkuyorsun? Ali Cengiz tezgahı mı kurdunuz bize yoksa? Tavas dayanamadı, burnunu çekerek ''Zot zot etme ulan cava gergedanı'' diye bağırdı. ''Tarihin ikinci Termopil'ini yaratacağız. Koyun sürüsü gibi yayılmışsınız koca bahçeye. Sizi Pers barbarları, 40 kişiye karşı toplam 14 kişiyiz. Sizi iğne deliğinden vuracağız. Bize ulaşmanız için iğne deliğinden geçmeniz gerekecek ki geçemezsiniz o koca kıçlarınızla.'' Keyifle güldüler sağcılar. A1'liler ise Tavas'ın bu konuşmasından dolayı sağcıların tek tek koğuşa çekilmelerinden korkarak saldırıyı hemen başlattılar. Battaniye aralarından bahçeye sapan taşları, bardaklar ve sabunlar yağdı. Sağcılar neye uğradıklarını şaşırdılar. Koğuşa kaçtılar panik halinde. 40'a yakın kişinin koşması ve daracık kapıda sıkışması bir hayli komik oldu. Terliği ayakkabısı çıkanlar, takkesi düşenler oldu. Sapan lastikleri top içi lastiğinden yapıldığı için şakırtılı sesler çıkardı ve taşları, beton parçalarını, cam kırıklarını kurşun gibi fırlattı. Boşanan lastiklerin pencere parmaklıklarına çarparken çıkardıkları şakırtılar paniğin çıkmasında etkili oldu. Ayı Mahmut şakağından yaralandı. O kadar kişinin içinde imamla Suidi kaçmadı sadece. Sırtlarını dönerek meydan okudular A1'lilere. İmam boynundan yaralandı. Civo Suidi'yi topuğundan vurdu. Yatakhaneye çekilen sağcılar üst ranzalara çıkarak bahçede meydan okuyan arkadaşlarına baktılar. Pencerelere fazla yanaşamıyorlardı. Çünkü A1'liler sapan taşlarını pencerelerden A2'nin yatakhanesine fırlatıyorlardı. Tavas kahkahalar atıyor, boğalar gibi böğürüyordu zevkinden. ''Ulan Ayı Mahmut!'' diye bağırıyordu. ''Ulan cava gergedanı! Seydi Vakkas gibi attın mı vururum ben. Allah'ına şükret ki parmaklıklar arasındayım. Pençeme düşmüyorsun. Pençeme düşsen İbrani kralı Manesses'in eşya nebiye yaptığını yaparım sana. İki masanın arasına bağlar, testereyle keserim.'' Sağcılar kırılan gururlarını onarmak, bahçedeki arkadaşlarını yalnız bırakmamak, durumu kendi lehlerine çevirmek için A1'e saldırmaya karar verdiler. Bunun için ellerine bir tutam gazete ya da sıvı yağa batırılmış paçavralar aldılar. Gazete ve paçavraları ateşleyerek hızla bahçeye çıktılar. A1'in pencerelerinden yatakhanesine attılar. ''Hepinizi yakacağız Allahsız komünistler!'' diye bağırıyorlardı. Bahçedeydi tümü. Yumruklarını havaya dikmiş tekbirle inletiyorlardı koğuşları. A1'liler peş peşe düşen gazete ve paçavraları söndürmeye çalışıyorlardı. Koğuşa duman dolmuş, battaniyelerden ikisi ve bazı çarşaflar tutuşmuştu. Mazgalı açan gavur veli olayların oldukça ciddileştiğini düşünerek yüzbaşıya A1'in yakılmak istendiği haberini uçurdu. Drej Davut komando bölüğünü alarak derhal A2'ye girdi. Sağcıları bahçeden yatakhaneye soktu, bahçe kapısını kilitledi. ''Ulan bir de devlete karşı değiliz diyorsunuz.'' diye bağırdı. ''Devletin koğuşunu yakar mı hiç devletçi adam?'' ''Bizi suçlu duruma düşürmek için provokasyon tezgahladılar komutanım.'' dedi imam. ''Kendi koğuşlarını bile yakacak kadar alçaldılar.'' Yalan söylüyorsun be diye bağırdı Dreş. Aptal mı sanıyorsun bizi? Nöbetçi kulelerindeki askerler bahçede sizin ne haltlar işlediğinizi bana bildirdiler telefonla.